Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesi Dergi programında bu akşam Şebnem Dergisi'nin Kasım 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak değerli dinleyenler Fatma Nur Cihan imzalı Asr-ı Saadet'te Yaşamak Demek başlıklı yazıyı sunuyoruz. Asr-ı Saadet yani mutluluk çağı diyoruz. Peygamber Efendimizin ve ashab-ı kiramın yaşadığı döneme. Acaba neden mutluluk çağıydı? Hiç düşündük mü? Bugünkü ölçülerle baktığımızda kadın erkek herkesin 9-5 mesai yaptığı, sigorta, yemek, servis, bol bol izin ve dolgun bir maaşın olduğu bir dönem olduğu için miydi bu mutluluk? Deniz kenarında yaşadıklarından sık sık dünya seyahatlerine çıkıp mutlu karelerini fotoğraflayıp gülümsemelerini insanlara servis ettiklerinden mi? Onların mutlulukları dayalı döşeli villalarda yaşayıp istedikleri her şeyi gece gündüz yiyebildiklerinden, hizmetçilerinin etraflarında pervane gibi döndüğünden miydi acaba? Bankalarda, kasalarda ağzına kadar dolu servetlere sahip olduklarından, bunu kimseye koklatmadıklarında mıydı yoksa? Haram, helal demeden herkesle yakınlaşıp zinanın her türlüsüne rahatça ulaşabildiklerinden mi ya da akla hayale gelmeyecek zevk ve hazların peşinde bir ömür sürdüklerinden mi? Soruları çoğaltmak, konuları çeşitlendirmek mümkün. Bunlar genel olarak bizim sahip olduğumuzda mutluluk hissettiğimiz şeyler. En azından kendimize böyle söylüyoruz. Peki tabloya bir de şöyle bakalım. İslam'ın ilk ortaya çıktığı yer kupkuru bir çöl. Bırakın sebze meyve yetişmesini, neredeyse ot bile bitmiyor. Kupkuru bir toprak. Görülen seraplar bir tarafa, yerden çıkan su kaynakları sınırlı, kuyulardan bin bir zahmette su çıkarılıyor. Gökyüzünden yağmur arada bir yağıyor. Evler desen kerpiçten, çamurdan yapılmış. Çoğunun penceresi, kapısı yok. Bazen bir örtüyle kapı pencere kapatılıyor. Bazen bizim tabirimize bir göz oda. Çekyat, kanepe, sedir, halı, yemek masası, oturma grubu yok. Bir hasır, bir iki derme çatma mutfak eşyası, bazen bir iki yastık, belki altı doldurulmuş bir yatak vesaire. Hava sıcak, bunaltıcı, soğuk su, buzdolabı vesaire yok. Yemek belli, hurma, et, süt, ticaretle başka ülkelerden bazen getirilen sebze ve meyveler. O da uzun çöl ve deniz yolculuklarına dayanabilecek cinsten. İnsanlar vahşi olmuş, birbirinin canına kıymak için ufacık bir kıvılcım arıyor. Toplumun köleleri, kadın ve çocukları itilip kakılıyor. Her türlü işkence ve baskı altında, efendilerin emrinde, onların gönlünü etmek için habire çalışıyor. Kız çocukları diri diri gömülüyor. Zira büyüdüğünde kadına biçilen zillete anne babaların gönlü razı olmuyor. Bir de geçim telaşesi, bir boğaz daha eklenirse korkusu var. İşte böyle bir devirde, böyle bir coğrafyada bir insan çıkıyor ve Allah bana vahyetti, bu düzen değişecek diyor. Ama bunu demenin de buna inanıp bağlanmanın da faturası ağır. Zaten olmayan yiyecek ve sulardan tamamen mahrum olmak, bitip tükenmek bilmeyen işkenceler altında inim inim inlemek. Merhamet mahrumu insanların vicdanının sesini duymaya çalışmak. Birbirinize zulmetmeyin, hakkı, adaleti, iyiliği, akraba bağlarını gözetin diyen kimseye, kimselere zulmün en acıları tatbik ediliyor. Çöllerde aç susuz bırakılıyor, kırbaçlarla, sopalarla vücutları lime lime ediliyor, bedenleri develere çektirilip parçalatılıyor. Çile büyüyüp devleşiyor. Dayanılmaz hale geldiğinde o iki cihan seyyidi, Allah için yerinizi yurdunuzu terk edin, canınızı ve dininizi kurtarın buyuruyor. Bu sefer de hiç bilmediğin diyarlara, yollara düşüyorsun. Alıştığın her şeyi, evini, aileni, çoluk çocuğunu, kurulu düzenini, rayına girmiş ticaretini, bağını, bahçeni, kısacası bütün varlığını geride bırakarak yola çıkıyorsun. Bir bilinmese. Gittiğin yerde kim var? Sana sahip çıkacak bir otorite olur mu? bu şehirdeki imkanlarını mumla arar mısın diye düşünmeden. Günlerce yürüyorsun, her an yakalanıp geriye götürülmek ve işkence edilmek korkusuyla. Ardından hasret yakıyor yüreğini, memleketten uzak olmak, saadet iksiri Kur'an'ın çağaltısından mahrum kalmak, onu iki dudağından insanlığa içiren alemlerin efendisine uzak olmak. Yakıyor da yakıyor yüreğini. Dayanamayıp geri dönsen her şey eskisi gibi, sabredip muhacir kalsan çile bir değil ki. Tek tük tökezleyenler, kendilerine yeni bir çevre, yeni bir din arayanlar da var. Aciz kaldığı için nereye gideceğini bilemeyen kadın ve çocuklar da. Eğer Allah Resulü'nün yanında olsak, en azından bu kül eden hasret olmaz, birbirimizden güç alırdık düşüncesi yalayıp duruyor azim ve kararlılığı. Geceler bitmez, gündüzler geçmez oluyor. Müslümanların acı haberleri geldikçe durduğun yerde duramaz oluyorsun. Sonra ani bir kararla gözünü karartıp tekrar eski şehrine, şehirlerin anasına dönüyorsun. Zulüm ve işkence bitmemiş, daha bir acımasız, daha bir katıksız olmuş. Müslümanları toplamışlar bir mahalleye. Giriş çıkışı, alışverişi yasaklamışlar. Onlarla konuşmak, onlarla kız alıp vermek de yasak. Müslümanların kendi paralarıyla içeriye yiyecek, içecek sokmasına bile müsaade etmiyorlar. Günler geçiyor, açlıktan insanlar ölüyor. Çocukların feryadı gökleri deliyor. Ama cömertliğiyle övünen, akrabası için ölümü göze aldığını söyleyen Araplar, Rabbim Allah'tır demekten başka suçu olmayan insanlara dünyayı yaşanmaz kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. 3 koca yılda böyle geçiyor. Peygamber Efendimiz'in en büyük destekleri olan Ebu Talip ile Hazreti Hatice bu mahrumiyetler içinde gözlerini yumuyorlar dünyaya. Bir rahat yüzü göremeden vefat ediyor Hazreti Hatice. 2 erkek evladını toprağa vermiş daha küçük yaşlarındayken. Geride 4 kız, gözü yaşlı, gözü arkada veda ediyor Vefa Sultanı Efendimiz'e. Efendimiz çaresiz, evde tam çocukluk ve yetişme çağında kızlar var. Evde Hazreti Ali gibi, Hazreti Zeyd bin Harise gibi delikanlılar var. Onlara bakıp büyütecek, kızları terbiye edecek kimse lazım. Dışta bitip tükenmek bilmeyen amansız saldırılar. O, Rauf ve Rahim peygamber, müminlerin yaşadığı çileleri katlanarak bir de kendi yüreğinde yaşıyor. Ama Rabbi sabır diyor sadece. Kâbe'ye dönüp ibadet etmek, kendi başına namaz kılmak bile imkansız hale gelmiş. Secdedeyken kahkahalarla sırtına deve işkembeleri bırakılıyor. Alayların, hakaret ve tehditlerin ardı arkası kesilmiyor. O küçücük Fatıma aslan kesiliyor babasını bu halde görünce. Sırtındaki işkembeyi iterek kükrüyor küfrün elebaşlarına. Onun celadetini görenlerin nutku kesiliyor, kahkahaları boğazlarına düğümleniyor. Ellerindeki imkanlarla astığı astık, kestiği kestik olan bu acımasız insanlar, kuyruklarını kıstırıp uzaklaşmak zorunda kalıyorlar. Peygamber Efendimiz, gözyaşlarını silmeye çalışan göz bebeği kızını teselli ediyor. "Sabret kızım," diyor. "Allah'ın vaadi hak." Sonra Taif'e davet ediyorlar Allah Resulü'nü görüşmek için. Bir ümit, sığınılacak bir mekan, Müslümanların huzur içinde ibadet edecekleri bir yer umuduyla yollara düşüyor. Bu sefer de ayak takımına taşlatıyorlar insanlığın medarı iftiharını. Bilmiyorlar diyor o da Rabbine, bilselerdi yapmazlardı. Sonra ellerini açıp kendisine bu zulmü reva görenlere dua ediyor. Af diliyor onlar için. Bir de, "Ya Rabbi, acizliğimi, çaresizliğimi sana arz ediyorum. Eğer sen benden razıysan, bunlar benim için ne ki?" deyip niyazını tamamlıyor. Mekke'ye geri dönebilmek için bir müşriğin himayesine girmek zorunda kalıyor Allah Resulü. Ardından suikast teşebbüsü ve Allah'ın Medine'ye hicret izni. Müslümanlar bir kere daha her şeyini bırakarak yollara düşüyorlar. Meçhule doğru. Ama imanla, kararlılık ve coşkuyla, malları yok yanlarında, evlerini, bahçelerini, ailelerini yine geride bırakmışlar. Fakat bu sefer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onlarla birlikte. Bu onları teselli ediyor. Yürüyorlar çöllerin içinden, onları cennet bahçelerine çevirerek yürüyorlar. Gecenin karanlığına, ayak bastıkları yerleri aydınlatarak, birken bin olacakları, kök salıp fidan olacakları Medine'ye yürüyorlar. Medine bağrına basıyor kendisine gelen hicreterlerini, evlerini, sofralarını açıyor. Neyimiz varsa buyurun artık ikimizin diyor. Tam rahata erdik derken Mekkeli müşrikler rahat durmuyor. Müslümanların huzuru onları tedirgin ediyor. Ordular topluyorlar peş peşe. İnsanları kışkırtıyorlar. Akın akın geliyorlar. Yenilseler de ölmeye öldürmeye doyamıyorlar. Müslümanlar bir taraftan Mekke'den gelenler, bir taraftan da şehrin içindeki ihanetlerle sarsılıyor. Yahudi kabileleri ve içi farklı, dışı farklı münafıklar Müslümanların hep zaaf anını yokluyor. Ne zaman fırsat bulsalar bir anda tepelerine inmek için sabırsızlanıyorlar. Müslümanlar hüzünlenince gözlerinin içi gülüyor bu hainlerin. Ellerini ovuşturuyorlar. Uhud'da, Hendek'te ihanet edip Müslümanları zor duruma düşürdükçe Peygamber Efendimiz dışarıdaki kafirden daha kafir bu insanlara dokunmayın diyor. Sonra Muhammed ashabını öldürmeye başladı derler. Müslümanlar çaresiz yumruklarını indiriyorlar. Sabırla, tevekkülle, imanla Peygamber Efendimiz'e tabi oluyorlar. Açlık, yokluk, düşman korkusu bitmiyor Medine'de de. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açlığını bastırmak için iki taş bağlıyor midesine. Resulullah'ın hanesindekiler iki gün üst üste doyduğumuzu hatırlamıyoruz diyorlar. Sabah kalktığında evde yiyecek hiçbir şey olmadığını öğrenen Allah Resulü oruca niyetleniyor çoğu kere. Geceleri ise sabahlara kadar verdiği nimetler için şükrediyor, namaz kılıyor, ümmeti için af diliyor Allah'ın divanında. Evi dört duvar, evi toprak zemin, yatağı bir hasır, yanağına izleri çıkan. Ama şükür halinde. Sadece o mu? Müslümanların evleri sabahlara kadar vızır vızır arı uğultusu gibi Kur'an sesleriyle çağlıyor. Namaza durmak için gecenin yarısında bazen üçte ikisi boyunca ayaktalar. Çünkü onlar bu dünyanın fani olduğunun farkında. Çünkü onlar kavuştukları iman nimetinin ne kadar büyük bir lütuf olduğunun farkında. Cehaletin yakıp kavuran ateşinden kurtulduktan sonra bir daha ona dönmeyi akıllarından bile geçirmiyorlar. İslam'ın kendilerini nereden alıp nereye getirdiğini görüyorlar. O yüzden mutlular, o yüzden o devre saadet asrı deniyor. Yoksa bizim bugün anladığımız manada kendileriyle baş başa kalacakları, gönüllerince gezip tozacakları, patlayıncaya kadar yiyip içecekleri bir vakitleri olmamış. Onlar da insan. Bazen içlerinde dünyanın rahat ve konforunu talep edenler de çıkmış. Mesela Tebük'e gitmekte zorlanan üç sahabi gibi ya da Peygamber Efendimizin çilekeş hanımları gibi. Ama inen ayetler hep ahirete vurgu yapmış. Çünkü asıl hayat, ahiret hayatı, hakiki mutluluk ten rahatı değil, hakiki mutluluk Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşamak. Onlar bunu çok iyi anlamışlar ve gereğini yapmışlar. O yüzden evlatlarını, eşlerini, babalarını kaybeden kadınlar feryat etmemiş. Hüznünü birkaç gözyaşıyla teselli etmiş. O yüzden malını, mülkünü tek bir kalemde Allah ve Resulüne feda eden Ebu Bekirler teşekkürü bile zayid görmüşler ve ben de benim malım da zaten senin değil mi? Aramızda ayrılık mı var ey Allah'ın Resulü demişler. Üstelik bir de samimiyetle gözleri nemlenmiş. Onlar ayakları şişene kadar namaz kılarken oruçtan dudakları çatlayıp kuruduğunda mutluydular. Onlar birkaç günde Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyup tekrar ettikçe mutluydular. Onlar halife oldukları halde fakir ve muhtaçlar için sırtlarında un çuvalı taşırken mutluydular. Onlar cephede düşmana karşı nöbet beklerken gözünü kırpmadan safların arasına dalıp ya gazi ya da şehit olma niyetiyle çarpışırken mutluydular. Onlar Allah Resulünden aldıkları işaretle kıtalar aşıp zalim hükümdarların karşısında Peygamber Efendimizin mektubunu cesaretle okurken mutluydular. Onlar bir insana daha İslam'ı ulaştırdıklarında, onu da cennette kendisine yoldaş edindiğinde mutluydular. İşte asr-ı saadet buydu. Bugün biz böyle bir saadet iklimine ne kadar yakınız? Yaşadığımız bu iğreti hayatta ne kadar boş kuruntular peşinde koşuyor ve nerelerde mutluluk arıyoruz? Onlar mı gerçek mutluluğa kavuştu, yoksa bu kadar konfor içinde biz mi mutluyuz? Değerli dinleyenler, Fatma Nur Cihan imzalı Asr-ı Saadet'te Yaşamak Demek başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak programımızda. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesi Dergi'ye. Efendim Halime Demireşik imzalı Onlar Farklıydı Çünkü başlıklı yazıyı aktarıyoruz şimdi de. Acaba biz asr-ı saadette yaşasaydık, Allah Resulü ile aynı havayı teneffüs etse ve onunla aynı sokaklarda gezseydik, ona daha da yakın olmak için neler yapmazdık ki? Anam babam sana kurban olsun ya Resulallah diyerek en sevdiğimiz büyüklerimizi ya da elinden tutup buyur ya Resulallah bu benim tek göz bebeğim sana adadım diyerek evlatlarımızı veya sahip olduğumuz her şeyle beraber ben de sana aidim diyerek bütün benliğimizi sunmaz mıydık? İşte Resulullah'ın hanımları da böyleydi. Öncelikle ona iman şerefine ermek için sahip oldukları her şeyden vazgeçtiler. Ailelerinden, sevdiklerinden, dostlarından, doğup büyüdükleri memleketlerinden, alıştıkları maddi rahat ve konfordan. Sonra Allah'ın Resulü ile evlendiler. Orada kendilerini maddi olarak çok büyük imkanlar beklemiyordu. Evleri dört balçık duvardan ibaret küçücük bir odacık, yemekleri bazen kuru bir ekmek, bazen bir bardak süt, bir avuç hurma. Onlar bütün dünya ziynetlerini Allah ve Resulü uğruna terk ettiler. Onlar Allah'ı ve Resulünü seçtiler. Onlar Resulullah'ı namaz kılarken, Kur'an okurken, gülerken, ağlarken, gece yarısı Rabbine yalvarıp ibadet ederken bir kul olarak, bir insan olarak, bir peygamber olarak gördüler. Onlar Resulullah'a nazil olan ayetleri hissettiler. Bazen Cebrail'i insan kılığında gördüler. Bazen evleri, haneleri bir nur yumağına döndü. Bazen vahiy onların evindeyken Peygamber Efendimiz'e verildi. Onun vahiye muhatap olurken nasıl terlediğini, ağırlaştığını gördüler. Onların birçok ortağı vardı. Her biri farklı kabilelerden, hatta farklı milletlerden, değişik yaş ve özelliklerde, hepsi o tek ve en güzel sevgiliyi paylaşmak zorundaydılar. Onlar her an herkese kapısını, gönlünü açmak zorundaydılar. Evlerindeki, ellerinde lokmayı paylaşmak, her sorana bildiği kadarıyla anlatmak, geleni eli boş çevirmemek. Onlar müminlerin annesi olarak, bir anne gibi bütün müminleri bağrına bastılar, yetimlerini himaye ettiler, fakirlerine, gariplerine, dul ve muhtaçlarına uzandılar, cahilleri eğittiler, çocukları büyüttüler. Onlar hem kendi nefislerini hem de muhatap oldukları insanların nefislerini korumak için sıradan kadınlardan biri olmadıklarını hissettiler ve hissettirdiler. Gelenlerle bir perde arkasından konuştular. Edalı ve işveli davranmadılar. Evlerinde oturdular ve cahiliye adetlerinde olduğu gibi açılıp saçılmadılar. Onlar namazı hakkıyla ikame ettiler, farz ve nafile olarak pek çok oruç tuttular ve zekat ve sadakaları fazlasıyla verdiler. Onlar her türlü ölme, öldürülme, yaralanma ve esir edilme ihtimalini göze alarak savaş meydanlarında, Peygamber Efendimizin yakınında, refakatinde olmak zorundaydılar. Onlar yaptıkları hayırların da, işledikleri hata ve günahların da kat kat fazlasıyla karşılarına çıkacağını bildiler. Ona göre tertemiz ve hayırlarla dolu bir hayat yaşadılar. Onlar son demlerinde Resulullah'ın yanında yüksek ateşten kavrulurken alnındaki terleri sildiler, üzerine su döküp serinlettiler, acısını hafifletmeye çalıştılar, gözyaşı döktüler. Onlar evlerini Peygamber Efendimiz'e kıyamete kadar bir istirahatgah yaptılar. Onlar iman, takva, ilim, namus, şeref, fazilet, cömertlik içinde yaşadılar ve öyle Rablerine kavuştular. Allah Teala onlardan razı olsun, onları da bizden razı etsin. Gelin o mübarek annelerimizden bazılarının hayatlarından kesitler yad ederek gönlümüzü onların gönüllerine ram edelim. Hazreti Hatice radiyallahu anha. O farklıydı çünkü o müminlerin ilk annesi, Peygamber Efendimizin ilk zevcesi, ilk iman eden hanım, ilk cennette müjdelenen bahtiyar, Peygamber Efendimizle birlikte namaz kılan ilk abide, ilk zahide, Cenab-ı Hakk'ın ve Cebrail aleyhisselamın selamladığı nadide, İslam için her şeyini feda eden Tahire, Peygamber Efendimizin kalbini maddi manevi dolduran Kübra, Hazreti Hatice radiyallahu anha, hem çocuklu ve dul bir hanımdı, hem de Resulullah'tan 15 yaş büyüktü. Ancak o, zahiren dezavantaj gibi görünen bu hususları, sahip olduğu nezaket, zarafet, ahlak, diğergamlık, firaset ve muhabbeti bereketiyle ortadan kaldırdı ve müstesna bir şahika sergiledi. Resulullah'ı kendisine mest ettirdi. 25 sene beraberce güzide bir hayat yaşadılar. Her haliyle Hazreti Hatice radiyallahu anha hanımlık hususiyetlerinin en zirve sanatkârı oldu. Hazreti Peygamber'in hayatını solmayan ve tazeliğini her daim devam ettiren güzelliklerle süsledi. Yuva kuracak bütün hanımlara fiili ve ebedi bir numune oldu. Bu üstün meziyetleri sebebiyle daha sonraki dönemlerde Hatice annemiz hakkında El Kübra, yani en büyük kadın sıfatı kullanılmaya başlamıştır. Bir gün Peygamber Efendimiz ibadet için ıssız bir yere çekilmişti. Böyle zamanlarda Hazreti Hatice ona yiyecek içecek hazırlar, ibadete ara vermesin diye bulunduğu yere kadar getirirdi. Yine öyle olmuştu ki vahiy meleği Cebrail Allah Resulüne geldi ve ''Ya Resulallah, Hatice elinde bir kap yemekle sana gelmektedir. Hatice geldiği zaman ona Rabbinden ve benden selam söyle. Onu gürültü ve yorgunluk olmayan cennette inciden yapılmış bir sarayla müjdele.'' buyurdu. Hazreti Hatice bu selama şöyle mukabele etti. ''O, şanı yüce Allah, selamın kendisidir. Selam ondandır. Cebrail'e de selam olsun. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin de üzerine olsun.'' Hazreti Ayşe radiyallahu anha. Ata bin Ebi Rebah'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Ayşe radiyallahu anha mektuplarında besmeleden sonra Ayşe bintü Ebu Bekir, Habibetü Habibullah, Ebu Bekir'in kızı, Allah'ın sevgilisinin sevgilisi Ayşe ünvanını kullanırdı. Bu hatıra bile Hazreti Ayşe'nin gönlünde Peygamber Efendimiz'in nasıl bir saltanat kurduğunu çok güzel ifade eder. Hazreti Ayşe radıyallahu anha ömrünün en güzel günlerini Resulullah'ın nefesiyle baharları hayran bırakan terbiyesini alarak geçirdi. Hiç boş durmadı, sevdi, sevdirdi, gayret etti, üstün zekasıyla bilinmeyenlere kanat açtı. Allah Resulü'nün mükemmel muallimliğinde önce mükemmel bir talebe, sonra da mükemmel bir muallime oldu. Gelecek nesillere, ilimlere ışık oldu. Hadis ilminin güneşi, fıkıh ilminin önderi, hanımların en büyük rehber ve örneği oldu. Allah ondan razı olsun. Dünya nimetlerinin girmediği peygamber hanelerinde doyasıya bir mutluluk ve sevgi vardı. Hazreti Ayşe, bir kaptan bir şey içtiğinde o alır, dudağını onun dudağını koyduğu yere kor, öyle içerdi. Üzerinde et bulunan bir kemik parçasından yediğinde onu elinden alır, ağzını onun ağzını koyduğu yere koyarak yerdi. Odasında ona başını yaslar, Kur'an okurdu. İtikaf çadırından başını uzatır, o özel halinde de olsa saçını ona taratırdı. Oruçlu da olsa onu öperdi. Bunlar onun güzel ahlakının gösterdiği lütuflardı. Oyun için ona imkan tanırdı. Mescitte gösteri yapan Habeş ekibini doyuncaya kadar ona izletmişti. O, onun omzuna yaslanmış oynayanlara bakıyordu. İki defa sefere çıktıkları zaman aralarında koşu yarışı yapmışlardı. Bir defasında da evin kapısından önce çıkmak için itişmişlerdi. Peygamber Efendimizin cennetteki hanımlarından biri olma müjdesine nail olmuş, yani cennetle müjdelenmiş güzide bir annemizdir. O, Allah tarafından temize çıkarılmış, Allah'ın sevgilisinin sevgilisi ve Sıddık'ın kızı Sıddıkaydı. Bazı hadis-i şeriflerde Resulullah'a hanesinde bulunduğu sıralarda gelen vahyin, daha çok Hazreti Ayşe'nin odasında bulunduğu vakitlerde geldiği ve bir iki istisna dışında diğer hanımlarının odalarındayken gelmediği ifade edilir. Sırf bu rivayet bile Peygamberimizin sair hanımları arasında Hazreti Ayşe'nin mevkiini göstermeye yeterlidir. Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimizin zevceleriyle arasındaki farkları şöyle sıralar. Ben bazı şeylerle diğer kadınlara üstün kılındım. Resulullah benden başka bakire bir kadınla nikahlanmadı. Resulullah'ın evlendiği kadınlar arasında hem annesi hem de babası muhacir olan başka bir kadın yoktu. Benim beraatim Allah tarafından semadan indirildi. Vahiy, Resulullah benimle benim odamdayken gelirdi. Önünde yanında yatıp uzanmış bulunduğum halde Resulullah namaz kılmaya devam ederdi. Benim evimde benimle beraber olduğu gece ve ben uyanıkken Allah'ın Resulü ruhunu teslim etti ve benim evime defnedildi. Ümmü Seleme radıyallahu anha. Ümmü Seleme radıyallahu anha Hayber seferinde, Mekke'nin fethinde, Taif muhasarasında, Hevazin ve Sakif gazalarında ve Veda Haccında da Resulullah Efendimizin yanındaydı. Kısacası o, Hazreti Peygamber'in bütün harplerinde yer alan, küfür ve şirke meydan okuyan, Allah'ın kılıcı Halid bin Velid'le aynı kanı taşıyan bir mücahide aslandır. O, azim, kararlılık, cesaret ve dirayetiyle birlikte tam bir tevazu abidesi olmayı başaran bir hanımefendidir. Ümmü Seleme annemiz, Peygamber Efendimizin huzur ve rahatı için elinden geleni yapmaya çalışırdı. Kendisine hizmet eden Sefine adlı kölesini, Peygamber Efendimiz'e yardımcı olması için Allah Resulüne bağışlamıştır. Peygamber Efendimiz, onun hanesine misafir olduğu zaman her şeyi eksiksiz hazırlardı. Seccadesi, yatağı ve benzeri kullanacağı her şey hazır olurdu. Ümmü Seleme validemiz Cebrail aleyhisselamı ashab-ı kiramdan dıhye suretinde görmüştü. Ümmü Seleme annemiz Peygamber Efendimizin saçlarından bir kısmını saklamış ve onu bir hatıra olarak hayatı boyunca muhafaza etmiştir. Cüveyriye bint Haris radiyallahu anha. Hazreti Cüveyriye validemiz son derece takva sahibi bir hanımefendiydi. İbadet hayatına çok düşkündü, çok namaz kılar, Allah'ı tesbih eder ve bol bol oruç tutardı. O kadar ki bazen Hazreti Peygamberimiz onun tutmuş olduğu nafile oruçlara müdahale eder ve orucunu bozmasını isterdi. Cüveyriye annemiz yoksullara ve fakirlere karşı son derece şefkatli, merhametli davranırdı. Adeta kendisi yemez, başkasına yedirir, içmez, başkasına içirirdi. Allah Teala cümlemize dünyada bu güzel annelerimizin ahlakıyla ahlaklanmayı, cennette de onların komşuluk ve dostluğunu nasip buyursun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, son olarak programımızda Halime Demireşik imzalı "Onlar Farklıydı Çünkü" başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalamış oluyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.